Ayrım 58.
Onun odasında toplanmak, fark edilmemek için en uygunuydu. Bu garip çocuk olağanüstü sessizliğiyle dikkati çekmişti. Son derece ilginç konuşmalar yapan gürültülü bir kalabalık içinde ağzını açmadan, üstelik çocuksu gözlerini konuşanlardan ayırmadan dikkatle dinleyerek peş peşe 10 gece oturabilirdi. Pek sevimli, hatta zeki bir yüzü vardı. Beşliden değildi. Onun özel bazı görevleri olduğu kanısındaydı bizimkiler. Şimdi kesinlikle biliniyor onun görevi falan olmadığı, durumu kendisinin bile anlamadığı. Kısa bir süre önce Pyotr Stepanovich'le karşılaşmış, onun tutsağı olmuştu yalnızca. Zamanından önce bozulmuş bir canavarla karşılaşsaydı da, bu monst onu toplumsal romantik bir nedenle bir çete kurmaya, deney olsun diye önüne ilk çıkan köylüyü öldürmeye, sonra da soymaya kışkırtsaydı kesinlikle yapardı söyleneni, gider öldürürdü. Zaten az olan aylığının yarısını yolladığı annesi başka bir kentteydi. Bu zavallı, açık sarı saçlı başı nedenli seviyor, üzerinde titriyordur yaşlı kadın, nedenli dua ediyordur onun için. Bu genç subaya çok acıdığım için böylesine duruyorum üzerinde. Heyecanlıydı bizimkiler. Geçen gecenin olayları şaşırtmıştı onları, korkuyorlardı da yanılmıyorsam. O güne dek öylesine ısrarla katıldıkları düzenli olsa bile basit skandal onlar için hiç umulmadık bir biçimde çözülmüştü. Gece çıkan yangın, Lebyatkinlerin öldürülmesi, kalabalığın Liza'ya saldırması, programda öngörülmeyen öylesine sürprizlerdi bütün bunlar. Kendilerini zorbalıkla perde arkasından yöneten eli suçluyorlardı. Sözün kısası, Pyotr Stepanovich'i beklerken birbirlerini karşılıklı olarak öylesine hazırladılar ki ondan kesin cevap istemeye, daha önce olduğu gibi gene yan çizmeye kalkışırsa her üyenin eşit hakka sahip olacağı demokratik, gizli, yeni bir düşünceler propagandası topluluğu kurmak için beşliği dağıtmayı bile göze almışlardı. Liputin, Şigalev ve halkı iyi tanıyan üye özellikle savunuyorlardı bu görüşü. Kabul eder bir tavırla da olsa Liamshin susuyordu. Virginsky tereddüt ediyor, önce Pyotr Stepanovich'i dinlemek istiyordu. Pyotr Stepanovich'i dinlemeye karar verdiler ama hala görünürlerde yoktu Beriki. Böylesine umursamazlık daha da bozuyordu sinirleri. Erkel hiç karışmıyordu söze, ev sahiplerinin odasındaki semaverin içeri alınmasına da, hizmetçi kadının yanlarına girmesine de izin vermeden, tepsiyle boş bardakları götürüp dolularını getiriyordu yalnızca. Pyotr Stepanovich 8:30'da geldi ancak. Çabuk adımlarla beşlinin oturduğu kanepenin önündeki yuvarlak masanın yanına geldi. Şapkasını bırakmadı elinden, çay istemedi. Öfkeli, sert, mağrur bir tavrı vardı. Yüzlerden baş kaldırıldığını anlamış olmalıydı. Anlamlı bir gülümsemeyle herkesin yüzüne baktıktan sonra, "Ağzımı açmadan önce siz açık konuşun," dedi. "Bir şeyler var söylemek istediğiniz." Herkesin adına Liputin utançtan titreyen bir sesle böyle devam edilirse başlarının derde gireceğini söyledi. Ah, başlarının derde gireceğinden çekindikleri yoktu. Canlarını bile vermeye hazırdılar. Ama toplumsal bir erek, oturanlar kımıldandı bir, başlarını salladılar. Uğruna yaparlardı bunu ancak. Durumu önceden bilmeleri için içten olunmalıydı onlara karşı. Yoksa ne olacak? Yine bir kımıldanma oldu, gırtlaktan gelen birkaç ses duyuldu. Aşağılık, tehlikeli bir davranıştı bu. Bundan korktuğumuz yok hiç de. Ama bir kişi her şeyi üzerine alır, ötekilerse yalnızca piyonluk ederlerse, o bir kişinin yanlış bir hareketi yüzünden ötekilerin hepsi mahvolur. Evet, evet diye sesler. Herkesin söylenenleri desteklemesi. Hay Allah, ne istiyorsunuz? Liputin yükseltti sesini. Bay Stavrogin'in çevirdiği dolapların genel sorunla ne gibi ilişkisi var? Varsın esrarlı bir bağla merkeze bağlı olun. Bu hayali merkez gerçekte varsa tabii, tanımak istemiyoruz onu biz. Üstelik bir cinayet de işlendi, polis ayağa kalkmış durumda. En sonunda yakalayacaklar bizi. Halkı iyi tanıyan üye, Stavrogin'le siz yakayı ele vereceksiniz, biz de gideceğiz okkanın altına. Kederli bir tavırla araya girdi Virginsky. Genel sorun içinde hiçbir şeye yaramayacak. Ne saçma bir düşünce. Cinayet bir rastlantıdır. Fetka soygun için işledi cinayeti. Liputin yüzünü buruşturdu. Doğrusu pek garip bir rastlantı. Doğrusunu isterseniz sizin yüzünüzden oldu. Nasıl bizim yüzümüzden? Önce Liputin, siz bu entrikaya katıldınız. Hem sonra daha önemlisi, Lebyatkin'i yollamanız buyurulmuştu size. Para da verilmişti. Oysa siz ne yaptınız? Yollasaydınız ona hiçbir şey olmayacaktı. Şiir okuması için onu sahneye çıkarmanın iyi olacağını söyleyen siz değil miydiniz? Söylemek buyurmak değildir. Onu yollamanız buyurulmuştu. Buyurulmuştu. Oldukça tuhaf bir sözcük. Tersine yollamamamı buyurmuştunuz kesinlikle. Yanıldınız, budalalık, başıbozukluk ettiniz. Cinayete gelince Fetka'nın işidir bu. Cinayeti de tek başına Lebyatkinleri soymak için işledi. Ötede beride söylenenlere inanıverdiniz hemen, korktunuz. O denli budala değildir. Stavrogin, işte de delili. Vali muaviniyle görüştükten sonra saat 12'de gitti buradan. Kuşkulu bir durum olsaydı güpe gündüz bırakmazlardı onu Petersburg'a gitsin. Liputin anlamlı anlamlı son derece küstah bir tavırla, ''Zaten bizim de Bay Stavrogin'in öldürdüğünü söylediğimiz yok.'' dedi. ''Belki tanımıyordur da katili, tıpkı benim gibi. Hiçbir şeyden haberim olmadığını, bu işe kuşun kafese girdiği gibi girdiğimi çok iyi biliyorsunuz.'' Pyotr Stepanovich kötü kötü baktı ona. ''Kimi suçluyorsunuz siz?'' Kenti yakmaları gerekli olan kimseleri. Sıyrılmaya çalışmanın en kötüsü. Ötekilere okutmak, göstermek iyi olmaz mıydı acaba, bilgileri olsun diye. Lebyatkin'in Lempke'ye yazdığı imzasız mektubu çıkardı cebinden, Liputin'e verdi. Beriki okudu mektubu, belirli bir ölçüde şaşırmıştı. Düşünceli düşünceli yanındakine verdi. Mektubu kısa zamanda herkes okumuştu. ''Gerçekten de Lebyatkin'in mi bu el yazısı?'' diye sordu Şigalev. Liputin'le Tolkachenko, yani halkı iyi tanıyan üye, ''Evet'' dediler. Pyotr Stepanovich mektubu geri alırken yineledi. ''Yalnız bilginiz olsun'' diye gösterdim bu mektubu sizlere. ''Lebyatkin için pek duygulandığınızı bile bile söylüyorum baylar. Fetka diye birisi hepten rastlantıyla tehlikeli bir insandan kurtarmış oluyor bizleri böylece.'' Bazen böylesine önemli olur işte rastlantı. Pek anlamlı, öyle değil mi? Üyeler çabucak bakıştılar. Pyotr Stepanovich kibirli bir tavırla, ''Şimdi de sorma sırası bana geldi baylar.'' dedi. ''İzninizle, kendi başınıza kentin için yaktığınızı öğrenebilir miyim?'' ''Bu da nesi? Biz mi yakmışız kenti? Çıldırmışsınız siz.'' Kararlı bir tavırla devam etti Pyotr Stepanovich. Oyuna pek daldınız anlıyorum ama Yulia Mihailovna ile çıkardığınız küçük rezaletlere benzemez bu. Ahmakça üzerinize çektiğiniz, sizden başka daha birçok kişiyi de tehdit eden tehlikenin derecesini gözlerinizin önüne sermek için topladım sizi buraya. O ana dek susan Virginsky neredeyse öfkeli, ''Bir dakika'' dedi. Tersine biz, üyelerin haberi olmadan böylesine ciddi, tuhaf bir işe kalkışılmasındaki zorbalığın, eşitsizliğin derecesini gözlerinizin önüne sermek niyetindeydik. Demek inkar ediyorsunuz. Ben de iddia ediyorum, siz, yalnız siz çıkardınız yangını, siz. Yalan söylemeyin baylar, kesin delillerim var. Kendi başınıza hareket etmekle genel sorunu bile tehlikeyle karşı karşıya bıraktınız. Sonsuz bir ağın bir düğümüsünüz siz yalnızca. Merkezin dediklerini de körü körüne dinlemek zorundasınız. Bu arada içinizden 3 kişi kendi başlarına İşbigulin işçilerini yangın çıkarmaya kışkırtmıştır. Bu yüzden çıktı yangın. Kim bu 3 kişi? Kimler bunlar? Tolkachenko, önceki dün gece saat 4'te Fomka Zavyalov'u öc almaya siz kışkırtıyordunuz. Beriki hafifçe doğruladı. İnsaf edin. İki sözcük söyledim ona. Belki o kadar bile değil. Hem gelişi güzel, art bir düşüncem olmadan. Sabahleyin kırbaçlamışlar onu da. Sonra baktım ki sarhoş, bıraktım. Söylemeseydiniz aklıma bile gelmezdi. Bir sözcükten kent yakılmaz herhalde. küçücük bir kıvılcımdan kocaman bir barut fabrikasının havaya uçtuğuna şaşıran insana benziyorsunuz. Birden toparlandı Tolkaçenko. Bir köşede kulağına fısıldayarak söylemiştim bunu. Nereden duymuş olabilirsiniz? Masanın altındaydım. Merak etmeyin baylar. Attığınız her adımdan haberim var. Pis pis gülüyorsunuz Bay Liputin, değil mi? Oysa 3 gün önce gece yarısında yatak odanızda yatmadan önce karınızı çimdiklediğinizi biliyorum örneğin. Liputin'in ağzı açık kaldı, yüzü bembeyaz olmuştu. Sonra öğrenildi, Liputin'in bu başarısını gene sonradan öğrenildiği gibi haber toplaması için ta baştan parayla tuttuğu Liputinlerin hizmetçisi Agafya'dan öğrenmişti. Şigalev ayağa kalktı birden. Gerçeği söyleyebilir miyim dedi. Söyleyin. Şigalev oturdu, ayaklarını topladı. Anladığım kadarıyla zaten bu durumda anlamamak da olmaz. Başta sonra bir daha oldukça heyecanlı, gerçi pek kuramsal, tavırlarla sonsuz bir ağla kaplanmış Rusya'nın durumunu anlattınız. Gruplardan her biri yurttaşları birleşmeye çağırırken, yanlardan sonsuzluğa doğru genişlerken, bölge yönetimini ellerinde bulunduran çevreleri, sistemli bir propagandayla küçük düşürmekte, halk arasında şaşkınlık yaratmakta, rezalet çıkarmakta, neyle olursa olsun halkın inançlarını yok etmekte, daha iyiyi isteme tutkusunu körüklemekte, nihayet yangınlardan da yararlanarak yurdu öngörülen ana sokmakta, gerekirse umutsuzluğa düşürmekte serbesttir. Noktası noktasını hatırlamaya çalıştığım bu sözler sizin değil midir? Neyin nesi olduğunu hala bilmediğimiz, neredeyse hayali merkez komitesinin görevlendirdiği bir kimse olarak bildirdiğiniz bu hareket planı sizin değil mi? Öyle, yalnız çok uzatıyorsunuz. Herkes istediği gibi konuşabilir. Rusya'yı kaplayan genel ağın düğümlerinin sayısının birkaç yüzü bulduğunu ima ederken, herkesin görevini başarıyla yapması durumunda, zamanı gelince tüm Rusya'nın işaretle beraber düşüncesini yaymaya çalışırken, Pyotr Stepanovich oturduğu koltukta yan döndü. Ah hay Allah, siz olmasanız da çok iş var. İzninizle bir şey sorup susacağım. Skandallar gördük, halkın can sıkıntısına tanık olduk, kentin yönetim organlarının düşmesine yardım ettik, nihayet yangını da gözlerimizle gördük. Canınızı sıkan ne? Sizin yaptığınız program bu değil miydi? Neyle suçlayabilirsiniz bizi? Kendi başınıza hareket etmekle diye haykırdı Pyotr Stepanovich öfkeyle. Ben burada bulunduğum sürece benim iznim olmadan hiçbir şey yapmamanız gerekirdi. Yeter. Rapor hazır. Belki yarın ya da bu gece yakalarlar sizi. Alın size güvenilir bir haber. Hepsinin ağzı açık kalmıştı. Yalnızca yangına kışkırtıcı olarak değil, beşli olarak da yakalayacaklar sizi. Ağın tüm sırlarını biliyor ele veren kimse. Burada yanıldınız işte. Stavrogin'dir kesinlikle diye bağırdı Liputin. Pyotr Stepanovich birden şaşırmış gibi. Nasıl? Niçin Stavrogin olsun dedi. Bırakın diye ekledi hemen. Şatov ele verdi sizi. Sanırım Şatov'un bir zamanlar bizden olduğunu biliyorsunuzdur artık. Şunu söylemek zorundayım ki, kuşkulanmayı aklından geçirmediği kimselerin yardımıyla, davranışlarını izleyerek ağın sırlarını, kuruluşunu ve kısacası her şeyi bildiğini öğrendim hayretle. Eskiden bu harekete katılmakla işlediği suçtan kendini kurtarmak için herkesi verecek eli. Şimdiye dek hep kararsızdı, ben de göz yumuyordum ona. Bu yangını çıkarmakla salıverdiniz onu şimdi. Pek heyecanlı, kararsız da değil artık. Bilerek yangın çıkarmak, politik suç işlemekten yarın tutuklayacaklar bizi. Doğru mu? Şatov'un nasıl haberi oldu bundan? Son derece şaşırmışlardı. Hepsi doğru söylediklerimin. Tutacağım yolu sizlere açıklamak, şimdi yaptığım gibi anlatma hakkım yok esasında. Ama şimdilik şu gelir elimden sizin için. Birisinin aracılığıyla etkileyebilirim Şatov'u ancak öyle ki hiç kuşkulanmadan erteleyebilir bizi ele vermeyi. Ama en çok bir gün kazanabiliriz böylece. Bir günden daha geri attıramam. Demek ki ertesi güne kadar emniyette sayabilirsiniz kendinizi. Hepsi susuyordu. Önce Tolkaçenko haykırdı. Cehennemin dibine yolcu edelim onu bari. Liam Shin yumruğuyla masaya vurarak öfkeyle, çoktan yapmalıydık bunu dedi. Ama nasıl yapmalıyız diye mırıldandı Liputin. Hemen yakaladı bu soruyu Pyotr Stepanovich, planını anlattı. Şöyleydi planı. Onda bulunan baskı makinesini almak için yarın gece makinenin gömülü olduğu ıssız yere çağıracaklardı Şatof'u, orada icabına bakacaklardı. Burada atladığımız gerekli birçok ayrıntıya girdi. Şatof'un merkeze karşı olan iki yönlü, okuyucunun bildiği tutumunu uzun uzun anlattı. Liputin kararsız bir sesle, hep öyle olur dedi. Ama gene aynı serüven, pek şaşıracaklar. Kuşkusuz diye doğruladı Pyotr Stepanovich. Ama öngörülmüştür bu. Kuşkuyu hepten yok etmek için bir yol var. Gene uzun uzun Kirillov'un onun intihar etme niyetinde olduğunu, işareti beklemeye, ölürken bir mektup bırakmaya, söylenilen her suçu üzerine almaya söz verdiğini, kısacası okuyucunun bildiği şeyleri anlattı. Onun bu kendine canına kıyma kararlılığı, filozofça, bence ise çılgınca bir şeydir bu. Orada öğrenildi, anlatmaya devam ediyordu Pyotr Stepanovich. En küçük bir şey bile boşuna harcanmaz orada. Her şey genel soruna gider. Onun ne denli yararlı olabileceğini önceden görüp, niyetinin hepten ciddi olduğundan da kuşkuları kalmayınca, Rusya'ya gidebilmesi için olanakları sağladılar ona. Nedense kesinlikle Rusya'da ölmek istiyordu. Yerine getirmeye söz verdiği bir görev verdiler ona. Yerine getirdi de. Bundan başka ancak kendisine söylendiği zaman intihar etmeye de yükümlü kıldılar. Her şeye söz veriyordu. Unutmayın ki özel bir durumu vardır. Daha çok açıklayamayacağım size. Yarın Şatof'tan sonra Şatof'u onun öldürdüğünü bildiren mektubu söyleyip yazdırtacağım ona. İnandırıcı olacaktır bu. Dosttular, beraber Amerika'ya gittiler, orada bozuştular. Bunların hepsi anlatılacak mektupta. Hem durum gerektirirse Kirillov'a bildirirler. Belki biraz da yangın üzerine birkaç söz yazdırabilirim. Bunu da düşüneceğim. Endişe etmeyin, inatçı bir insan değildir. Yazar her söyleneni. Kuşkulu sesler duyuldu. Anlatılanlar inanılacak şeyler değildi. Bununla beraber Kirillov üzerine az çok bir şeyler duymuştu hepsi de. En çok Liputin biliyordu. Birdenbire vazgeçebilir, intihar etmek istemeyebilir dedi Şigalev. Ne de olsa delinin biridir. Bu umuda bel bağlamak akıllıca bir iş değil. Pyotr Stepanovich kesti sözünü. Merak etmeyin baylar, intihar etmek isteyecektir. Anlaşmaya göre bir gün önceden haberdar etmeliyim onu, yani bugün. Hemen şimdi Liputin'in benimle gelmesini öneriyorum. Ona gidelim, söylediğim yalan mı doğru mu görsün orada, gelip size bildirsin. Bununla beraber, böylesine önemsiz kimselerle bu denli uğraşmanın, onları inandırmaya çalışmanın kendisi için pek onur kırıcı bir şey olduğunu birden sezinlemiş gibi, aşırı bir öfkeyle sustu bir an. Bununla beraber istediğiniz gibi hareket edin. Bir karara varamazsanız birlik dağılır. Salt kendi başınıza hareket ettiğiniz, ihanetiniz yüzünden düşüldü bu duruma. Öyleyse bu andan sonra birbirimizle ilişiğimiz kalmadı. Ama aklınızda olsun, bu durumda Şatof'un ele vermesi, bunun sonuçları dışında birlik kurulurken kesinlikle açıklanan küçük bir tehlike daha çekeceksiniz üzerinize. Bana gelince sizlerden pek korkmuyorum baylar. Size pek öyle bağlı olduğumu sanmayın. Zaten bir şeyi değiştirmez bu. Hayır, vereceğiz kararımızı dedi Liamshin. Tolkaçenko mırıldandı. Başka çıkar yol yok. Liputin de doğrularsa Kirillov için söylediklerinizi o zaman... Virginsky ayağa kalktı. Ben itiraz ediyorum. Böylesine kanlı bir kararı bütün benliğimle protesto ediyorum. Ama... diye sordu Pyotr Stepanovich. Ne ama? Ama dediniz, sonunu bekliyorum. Ama demedim tabii. Yalnızca karar verilirse demek istedim. O halde... Virginsky sustu. Birden Erkel karıştı söze. Sanırım kendi hayatımızı önemsemeyebiliriz dedi. Ama genel sorunun zarar görmesi söz konusu olursa, o halde sanırım kendi hayatımızı önemsememek olmaz. Ne söyleyeceğini şaşırdı, yüzü kızardı. Herkes ne denli kendi durumuyla ilgileniyorduysa da şaşkınlıkla baktılar ona. Erkel'in konuşmaya başlaması öylesine şaşılacak bir şeydi. Virginsky birden, ''Ben genel sorundan yanayım.'' dedi. Herkes ayağa kalktı. Yarın öğleyin bir daha toplanıp konuşmaya karar verilmişti. Her ne kadar hep aynı görüşte olmayacaklardı ya, kesin kararı vereceklerdi. Baskı makinesinin nerede gömülü olduğu açıklanmış, görevler, sorumluluklar paylaşılmıştı. Pyotr Stepanovich ile Liputin aceleyle Kirilov'a yollandılar. 2. Şatov'un onları ele vereceğine bizimkilerin hepsi inanmıştı. Ama öte yandan Pyotr Stepanovich'in onlarla piyon gibi oynadığına da inanıyorlardı. Ne var ki gene de yarın eksiksiz toplanacaklarını, Şatov'un kaderinin karara bağlandığını da biliyorlardı. Küçük sinekler gibi dev bir örümceğin ağına düştüklerini sezinliyor, kızıyor ama korkudan tir tir titriyorlardı. Hiç kuşku yok ki suçluydu onlara karşı Pyotr Stepanovich. Gerçeği birazcık olsun düzeltmeye, uygunsuz yanlarını yontmaya çalışsaydı her şey çok daha uzlaşılarak kolay olurdu. Gerçeği ona yaraşır bir ışıkta, soylu ya da bu çeşit bir şeyle vermek yerine yalnızca kaba bir korku, herkesin hayatını tehdit eden bir tehlike sürüyordu öne ki düpedüz bayağılıktı bu. Tabii ki bir varoluş savaşıyla sürüp giden başka ilke yoktu. Herkes biliyor bunu. Ama doğrusu gene de. Ama soylu bir yol arayıp bulacak zamanı yoktu Pyotr Stepanovich'in. Kendisi de çıkmıştı raydan. Stavrogin'in kaçışı şaşkına çevirmişti onu, yıkmıştı. Stavrogin'in vali muaviniyle görüştüğü konusunda yalan söylemişti. Gerçekte hiç kimseyle, annesiyle bile görüşmeden gitmişti. Ona hiç dokunmamaları da pek tuhaftı doğrusu. Sonra bu yüzden hesap vermek zorunda kalmıştır polis. Bütün gün haber topladı Pyotr Stepanovich ama şimdilik bir şey öğrenememişti. Hem ömründe bu denli hiç telaşlanmamıştı. Öyle ya, böyle birdenbire vazgeçebilir miydi Stavrogin'den? İşte bu yüzden pek kibar davranamıyordu bizimkilere karşı. Üstelik elini kolunu da bağlıyorlardı. Hemen Stavrogin'in peşinden koşmaya karar vermişti. Öte yandan Şatov engel oluyordu ona. Ne olur ne olmaz diye beşliği iyice kaynaştırmak gerekiyordu. Önemsememek doğru değil, olur ki bir işe yarar. Sanırım böyle düşünüyordu kendi kendine.